Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazeratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Muhterem kardeşlerim, bugün sizlerle yeni bir sohbet dizisine başlayacağız inşallah. Bu sohbetlerimizde Profesör Halil İbrahim Molla Hatır el-Azzami'nin Bid'atü Dava el-İ'timat alel-Kitab dünes-Sünne adlı eserini esas alacağız. Eserin adını sünneti dışlayarak yalnızca Kur'an'a dayanma iddiasının bid'at olması şeklinde ifade edebiliriz. Yani Kur'an bize yeter, sünnete gerek yoktur iddiasının bid'at olması diye ifade edebiliriz. Öncelikle kitabın müellifi hakkında kısa bir malumat vermek istiyorum. Profesör Doktor Halil İbrahim Molla Hatır el-Azzami 1938 yılında Suriye'de dünyaya gelmiş, 2023'te Medine-i Münevvere'de vefat etmiş Suriyeli bir hadis alimi ve akademisyendir. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ezberlemiş, Şafii ve Hanefi fıkhı, Arap dili, belagat, mantık, feraiz ve hadis ilimlerine bölgesindeki alimlerden tahsil etmiştir. Kendi tahsil hayatını da Şam Üniversitesi, daha sonra Mısır'a giderek Ezher Üniversitesi Usulüddin Fakültesi'nde yüksek lisans ve doktorasını burada tamamlamış ve ihtisasını, doktorasını hadis bilim dalında yapmıştır. Dolayısıyla onun temel akademik branşı hadis ve usulü hadistir. 1966 yılında Suudi Arabistan'a giderek Riyad İslam Üniversitesi'nde yaklaşık 13 yıl ders vermiştir. 1979'da Medine-i Münevvere'ye gelerek bugünkü Davet Fakültesi'nin temeli olan Yüksek İslami Davet Enstitüsü'nün lisansüstü bölümünde hocalık yapmıştır, görev yapmıştır. Daha sonra yine yeniden Riyad'a dönerek İmam Muhammed bin Suud Üniversitesi'nin Usulüddin Fakültesi Sünnet ve Hadis İlimleri bölümünde yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir. 1984'ten itibaren de tekrar Medine-i Münevvere'ye dönerek Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde orada hadis ve hadis bilimleri de profesör olarak ders vermiş. Bu kurumun daha sonra Taybe Üniversitesi'ne dönüşmesiyle de akademik hayatını Taybe Üniversitesi bünyesinde tamamlamıştır. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapmış, ilmi araştırma ve akademik yükseltme dosyalarında hakemlik görevlerinde de bulunmuştur. Halil İbrahim Molla Hatır el-Azzami'nin 60'tan fazla telif ve tahkik eseri vardır. Makale, risale ve ilmi araştırmalarla birlikte 80'e aşkın çalışması bulunmaktadır muhterem kardeşlerim. Bu bilgilerden sonra bu sohbet dizisine başlayabiliriz. Sohbetlerimiz boyunca Kur'an-ı Kerim ile Sünnet-i Nebevi arasındaki ayrılmaz bağ üzerinde duracak, sünnetin İslam dinindeki yerini, önemini, ona yöneltilen itirazları ve bu itirazlara verilen cevapları birlikte ele alacağız inşallah. Bugünkü konumuz geçmişten günümüze sünnet-i seniyyeye yönelik düşmanlığın tarihi seyri olacaktır. Hak ile batıl arasındaki mücadele çok eskidir muhterem kardeşlerim. İyiliğin karşısında kötülüğün, imanın karşısında inkarın ve hidayetin karşısında sapıklığın bulunması insanlık tarihi kadar eski bir gerçektir. İblisin Adem oğlunu doğru yoldan saptırmak için Allah'ın huzurunda yemin etmesi de bu mücadelenin ilk ve en açık tezahürlerinden biridir. Sünnet-i Seniyye'ye karşı ortaya çıkan düşmanlık da bu uzun mücadelenin bir parçasıdır. Bu mesele yalnızca günümüzde ortaya çıkmış değildir. Daha ilk dönemlerden itibaren çeşitli şekillerde görülmüş, zaman zaman zayıflamış, zaman zaman yeniden canlanmış ve günümüze kadar devam etmiştir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Sünnet hakkında ortaya çıkan her soru veya tereddüt mutlaka düşmanlık anlamına gelmez. Bazen insanlar meseleyi tam olarak kavrayamadıkları için soru sorabilir, yanlış bir kanaate kapılabilir veya bazı hususları birbirine karıştırabilirler. Bunun ilk örneklerinden biri Abdullah bin Amr bin As'ın yaşadığı bir hadisedir. Bilindiği üzere Abdullah bin Amr radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği sözleri yazıyordu. Bazı kimseler ona şöyle dediler: "Sen Resulullah'tan işittiğin her şeyi nasıl yazarsın? Halbuki o da bir beşerdir. Öfke halinde de, memnuniyet halinde de konuşur." Bu söz üzerine Abdullah bin Amr, hadisleri yazmaya ara verdi ve meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz etti. Resulullah Efendimiz mübarek ağzını eliyle işaret ederek, yani dilini işaret ederek şöyle buyurdu: "Ey Abdullah, nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki buradan, yani ağzından, dilinden haktan başka bir şey çıkmaz." Bu cevap yalnızca Abdullah bin Amr'a verilmiş bir izin değildi. Aynı zamanda orada bulunanların gönüllerindeki tereddüdü de ortadan kaldırıyordu. Resulullah Efendimiz hadislerinin yazılmasını tasvip etmiş, uygun görmüş ve Abdullah bin Amr'a yazmaya devam etmesini emretmişti. Burada ortaya çıkan tereddüt, mutlaka şeriata veya Resulullah'a duyulan bir düşmanlıktan kaynaklanmış olmayabilir. Onlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beşer oluşunu, diğer insanların beşer oluşuyla aynı şekilde değerlendirmiş olabilirler. İnsan öfkelendiğinde zaman zaman sözlerine öfkesinin tesir ettiğini biliyorlardı. Resulullah'ın da öfke ve memnuniyet hallerinde diğer insanlar gibi konuşacağını zannetmiş olabilirler. Fakat gözden kaçırdıkları çok önemli bir hakikat vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir. Ancak kendi haline bırakılmış sıradan bir insan değildir. O, Allah Teala'nın vahyiyle desteklenmiş, ilahi koruma ve teyit altında bulunan bir peygamberdir. Onun beşer oluşu, ismetini, yani masumiyetini, günahsızlığını ve vahiyle desteklenmiş olmasını ortadan kaldırmaz. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ister memnuniyet, ister öfke halinde olsun, hak sözden başka bir şey söylemeyeceğini açıkça beyan etmiştir, bildirmiştir. Bu hadise bize önemli bir ölçü öğretmektedir. Bir insan meseleyi anlamadığı için soru sorarsa, ona deliliyle cevap verilir ve şüphesi giderilir. Fakat sünnetin tamamını hükümsüz bırakmak, onu nakleden nesli güvenilmez saymak ve yalnızca Kur'an'la yetinme iddiasını sistemli bir davete dönüştürmek bundan tamamen farklıdır. Asıl tehlike, sünneti dinin dışına çıkarmayı hedefleyen düşüncenin düzenli ve yaygın bir hareket haline gelmesidir. Nitekim ilerleyen asırlarda sünnete yönelik itirazlar daha sistemli bir hal aldı. Hicri 2. asrın sonlarıyla 3. asrın başlarında İslam toplumunun içerisinde sünnete karşı bilinçli bir mücadele yürüten bazı çevreler ortaya çıktı. Bu dönemde İslam'a zahiren giren fakat ona samimiyetle bağlanmayan bazı topluluklar bulunuyordu. Bunlar arasında batıni fırkalar, zındıklar, mülhitler ve aşırı rafizi gruplar zikredilmektedir. Bu kimselerin bir kısmı İslam'a dışarıdan saldırmak yerine içeriden zarar vermeyi tercih etmişti. Görünüşte Müslüman olduklarını söylüyor fakat iç dünyalarında eski inançlarını ve düşmanlıklarını sürdürüyorlardı. Bunların çoğunluğu Basra ve çevresinde yerleşmişti. Zamanla Sünnet-i Nebeviye'ye karşı tutumlarını açıkça ilan ettiler. Hatta yalnızca bazı hadisleri değil, mütevatir olanlar da dahil sünnetin tamamını ortadan kaldırmak istediler. Ortaya attıkları temel iddia şuydu: bize Kur'an yeter, Kur'an'dan başka bir delile ihtiyacımız yoktur. İlk bakışta muhterem kardeşlerim, Kur'an'a bağlılığı ifade ediyor gibi görünen bu söz, aslında Kur'an'ın Resulullah'a itaati emreden ayetleriyle çelişmektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim yalnızca Allah'a iman etmeyi değil, Resulullah'a iman etmeyi, ona itaati ve onun hükmüne teslim olmayı da emretmektedir. Sünneti reddeden bu çevreler, görüşlerini desteklemek amacıyla Kur'an'dan ve sünnetten deliller getirmeye çalıştılar. Allah Teala'nın "Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık" ayetini kendi anlayışlarına göre yorumlayarak Kur'an'ın sünnete ihtiyaç bırakmadığını ileri sürdüler. Halbuki bir ayeti doğru anlamak için onun bağlamına, surenin bütününe ve Kur'an'ın diğer ayetlerine bakmak gerekir. Kur'an'ın bir kısmını alıp Resulullah'a itaat emreden diğer ayetleri görmezden gelmek doğru bir yaklaşım değildir. Bununla da yetinmediler muhterem kardeşlerim. Resulullah'a ait olmayan şu sözü uydurarak ona nispet ettiler: benden size bir hadis ulaşırsa onu Kur'an'a arz edin. Kur'an'da ona bir asıl bulursanız alın, bulamazsanız reddedin. Halbuki bu sözün Resulullah'a ait sahih bir hadis olarak aslı bulunmamaktadır. Burada dikkat çekici bir çelişki vardır. Sünneti reddetmek isteyenler kendi görüşlerini desteklemek için yine Resulullah adına bir söz uydurma ihtiyacı duymuşlardır. Yani sünnetin delil olmadığını savunurken görüşlerini güçlendirmek için sözde bir hadise başvurmuşlardır. Bu çevrelerin yanında Mutezile ve hariciler içerisinde de sünnetin tamamını reddetmeseler bile onun bazı kısımlarına karşı farklı tavırlar benimseyen kimseler ortaya çıkmıştır. Hafız İmam Suyuti, Allah ona rahmet eylesin, Miftahul Cenne fil ihticac bis sünne, yani sünnetle delil getirmede Cennetin Anahtarı adlı eserinde bu görüşlerin kaynağını ele almıştır. Zındıklar ve aşırı rafizi gruplar sünneti hüccet kabul etmeyip yalnızca Kur'an'a bağlanma iddiasını benimsemişlerdi. Ancak bu iddianın arkasında farklı amaçlar bulunuyordu. Onlardan bazıları nübüvvetin Hazreti Ali'nin hakkı olduğunu, Cebrail Aleyhisselam'ın vahyi Peygamber Efendimiz'e getirmekle hata ettiğini iddia edecek kadar ileri gitmişlerdi. Allah Teala böyle çirkin sözlerden münezzehtir. Bazıları ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul ediyor fakat hilafetin Hazreti Ali'nin hakkı olduğunu savunuyordu. Sahabe-i kiram hilafeti Hazreti Ebu Bekir'e teslim edince sahabeyi ağır biçimde itham ettiler. Hatta kendi hakkını talep etmediği iddiasıyla Hazreti Ali'yi bile suçladılar. Böyle bir anlayış üzerine hadislerin tamamını reddetmeye yöneldiler. Çünkü hadisleri nakleden sahabeyi güvenilmez sayıyorlardı. Burada son derece açık bir çelişki vardır muhterem kardeşlerim. Eğer hadisler sahabe tarafından nakledildiği için reddedilecekse, aynı mantıkla Kur'an-ı Kerim'in de reddedilmesi gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i de sonraki nesillere ulaştıran yine sahabe-i kiramdır. Kur'an'ı naklederken güvenilir kabul edilen sahabenin hadisi naklederken bütünüyle güvenilmez sayılması tutarlı değildir. Kur'an'ı kabul eden kimse onu bize ulaştıran neslin güvenilirliğini de kabul etmiş olur. Dört mezhep imamının yaşadığı dönemde bu görüşler bilinmekteydi. Mezhep imamları ve onların talebeleri derslerinde, münazaralarında ve eserlerinde bu iddialara cevap verdiler. İmam-ı Şafii de, Allah ona rahmet eylesin, Cima'ul İlm adlı eserinde sünneti reddedenlerin ileri sürdükleri şüpheleri ele aldı. Basra'da bu düşünceyi savunanların önde gelenlerinden biriyle münazara etti. Onun delillerini tek tek çürüttü. Sünneti reddetmek için ileri sürdüğü iddiaların batıl olduğunu ortaya koydu. Münazara sonunda karşı taraf cevap veremez hale geldi ve görüşünden vazgeçti. Bu dönemde bir başka grup daha ortaya çıktı. Bunlar kendilerini görünüşte ehl-i rey'e nispet ediyor, fakat hakikatte mutezili bir çizgide bulunuyorlardı. Çoğunlukla Kufe ve Bağdat'ta yaşayan bu kimseler, sünnetin tamamını reddetmiyor, fakat ahad haberleri kabul etmiyorlardı. Yalnızca mütevatir ve meşhur rivayetleri delil sayıyorlardı. Gerekçeleri şuydu: bir kişinin hata yapma ihtimali bir topluluğun hata yapma ihtimalinden daha fazladır. Bu yüzden tek tek raviler yoluyla gelen ahad haberlerin dini delil olamayacağını ileri sürdüler. Fakat bu yaklaşım bazı önemli hususları gözden kaçırıyordu. Her şeyden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, sahabe devrinde ve onlara güzellikle tabi olan nesiller arasında, yani tabiün nesilleri arasında haberi vahidle amel edilmiştir. Resulullah Efendimiz bir sahabeyi tek başına bir beldeye gönderdiğinde o sahabi Allah'ın ve Resulünün hükümlerini insanlara tebliğ ediyordu. İnsanlar da onun getirdiği haberi kabul ediyorlardı. Ayrıca mütevatir bir haber de sonuçta fertlerden meydana gelen bir topluluğun naklidir. Fert olmayı başlı başına kusur kabul etmek, haberin doğruluğunu değerlendirmek için yeterli değildir. Asıl mesele, ravinin güvenilirliği, hafızası, rivayetin senedi ve diğer ilmi şartlardır. Allah Teala bu grupların iddialarına cevap verecek, şüphelerini açıklayacak ve fitne ateşini söndürecek ilim adamlarını ortaya çıkardı. Böylece bir zamanlar geniş çevrelerde konuşulan bu görüşlerden geriye eski kitaplarda zikredilen isimler ve tartışmalar kaldı. İmam-ı Şafii'nin sünneti reddeden gruplara karşı yazdığı münazaralar, verdiği cevaplar Cima'ul İlm adlı eserinde iki başlık altında günümüze kadar ulaşmıştır. Haberlerin tamamının hücciyetini reddedenlerin görüşleri ve hassa haberin hücciyetini reddedenlerin görüşleri şeklinde iki başlık altında ele alınmıştır. İmam-ı Şafii'nin çağdaşı olan başka alimler de bu akımlara cevap verdiler. Hatalarını açıkladılar ve iddialarını çürüttüler. Fakat bu çalışmaların çok azı günümüze ulaşmıştır. Bundan sonra Müslümanlar uzun asırlar boyunca Sünnet-i Nebeviye ile amel etmeye devam ettiler. Sünneti uyguladılar, öğrettiler, ezberlettiler, şerh ettiler ve ondan hükümler çıkardılar. Bu sükunet dönemi Hicri 9. asra kadar sürdü. 9. asırda, Hicri 9. asırda sünnetin hüccet oluşunu yeniden tartışmaya açan bir hareket ortaya çıktı. Mısır'da bazı rafizi çevreler sünnetin ve rivayet edilen hadislerin delil olmadığını, onlara güvenilemeyeceğini ve yalnızca Kur'an'ın hüccet kabul edilmesi gerektiğini savundular. Bu hareket Müslümanların din anlayışını zayıflatmayı ve onları dinin iki temel kaynağından biri olan sünnetten uzaklaştırmayı hedefliyordu. Fakat Allah Teala dinini savunacak ilim ve fazilet sahiplerini ortaya çıkardı. Onlar apaçık delillerle bu iddialara cevap verdiler ve fitne ateşini söndürdüler. İmam-ı Suyuti kendi döneminde sünnetin delil oluşunu inkar eden bir kimsenin sözlerini bizzat işittiğini anlatır. İnsanların bir kısmı bu sözleri önemsemiyor, bir kısmı da sözün aslını ve nereden geldiğini bilmiyordu. Bunun üzerine Miftahul Cenne fil İhticac bis Sünne adlı eserini kaleme aldı. Bu iddianın kaynağını açıkladı, batıl olduğunu ortaya koydu ve sünnetin hüccet oluşunu delilleriyle savundu. İmam Suyuti kitabının mukaddimesinde dikkat çekici bir benzetme yapar. Bazı ilimler ilaca, bazı bozuk görüşler ise pisliğe benzer. Bunlar ancak ihtiyaç bulunduğunda zikredilir. Yani insan her yanlış düşünceyi yalnızca merak uğruna sürekli gündeme taşımamalıdır. Fakat batıl bir görüş yayılıyor, insanların zihnini karıştırıyor ve onları dinin temel kaynaklarından uzaklaştırıyorsa, o görüşün kaynağını açıklamak ve ona ilmi cevap vermek bir ihtiyaç haline gelir. Suyuti'nin yaşadığı dönemde de durum böyleydi. İnsanların bir kısmı sünneti inkar eden sözleri küçümsüyor, bir kısmı nereden geldiğini bilmiyor, bir kısmı da nasıl cevap vereceğini kestiremiyordu. Suyuti ise susmayı tercih etmedi. İddianın kaynağını araştırdı, batıl olduğunu açıkladı ve sünnetin dindeki yerini delilleriyle ortaya koydu. Bugün de muhterem kardeşlerim, benzer tavırlarla karşılaşabiliyoruz. Yanlış bir söz duyulduğunda bazı insanlar önemsemiyor, bazıları meseleyi bilmiyor, bazıları çaresiz kalıyor, bazıları da hiçbir gayret göstermeden işi Allah'a havale ediyor. Halbuki ilmi bir şüphe ancak ilimle giderilebilir. Sünnet hakkında ortaya atılan iddiaların kaynağını, maksadını ve delillerini bilmeden sağlıklı bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrım vardır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a yöneltilen ilk soru ile sonraki asırlarda sünneti ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen faaliyetler aynı değildir. Birincisinde yanlış anlama ve tereddüt vardır. İkincisinde ise sünnetin delil değerini bilinçli biçimde ortadan kaldırma çabası bulunmaktadır. Dolayısıyla bir söz değerlendirilirken yalnızca kullanılan kelimelere değil, sözün ortaya çıktığı şartlara, söyleyenin maksadına ve doğurduğu sonuca da bakılmalıdır. Aziz dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde şunu gördük, sünnet hakkındaki tartışmalar yeni değildir. İlk dönemde yanlış anlamadan kaynaklanan bir tereddütle karşılaşılmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tereddüdü doğrudan gidermiştir. Daha sonraki asırlarda ise sünneti bütünüyle veya kısmen devre dışı bırakmaya çalışan sistemli görüşler ortaya çıkmıştır. Fakat her dönemde alimler bu iddialara cevap vermiş, sünnetin dindeki yerini delilleriyle açıklamışlardır. Burada üzerinde düşünmemiz gereken temel hakikat şudur. Kur'an ile sünnet birbirinin rakibi değildir. Kur'an'ı bize ulaştıran nesil ile sünneti nakleden nesil aynıdır. Resulullah'a iman etmek, onun tebliğini, açıklamasını ve örnekliğini de kabul etmeye gerektirir. Kur'an-ı Kerim'e bağlı olduğunu söyleyip, Kur'an'ın itaati emrettiği Resulullah'ın sünnetini reddetmek, kendi içinde büyük bir çelişkidir. Gelecek haftaki sohbetimizde, günümüzde sünnete yönelik saldırıları ve bu saldırılarda kullanılan yöntemleri ele alacağız inşallah. Sahabe-i kiramın, hadis ravilerinin ve temel hadis kaynaklarının neden hedef alındığını, sünneti savunuyormuş gibi görünen bazı söylemlerin nasıl sünnetin alanını daraltmaya çalıştığını birlikte konuşacağız inşallah. Yüce Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah Efendimiz'in sünnetini doğru anlamayı, onlara ihlasla bağlanmayı ve hak üzere sebat etmeyi niyaz ediyoruz. Rabbimiz bizleri hakkı hak olarak bilip ona uyan, batılı batıl olarak bilip ondan uzak duran kullarından eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.